İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Ahir Zaman ve Yaratılış Delileri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Onur Hocam, Önder Hocam, Erdem Hocam ve ben Ender Ataş'la birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Bugün Kur'an mucizelerinden, iman hakikatlerinden, ahir zamandan ve evrim teorisinin geçersizliğinden bahsedeceğiz. Evrim teorisinin geçersizliğinden bahsederken aslında bizim en çok üstünde durduğumuz, en hassas olarak gördüğümüz iman hakikatleri iman hakikatlerini görüyoruz. Çünkü iman hakikatleri önemi çok fazla. İman eden insanların iman etmesine, iman etmeyenlerin de iman etmesine, iman edenlerin imanını artmasına, iman etmeyenlerin de imanına neden oluyor, vesile oluyor. O yüzden de iman hakikatlerinin önemi çok fazla oluyor. Baktığımız zaman biz her yerde Allah'ın yaratma sanatını ve Allah'ın sonsuz ilmini, sonsuz kudretini her yerde çok net olarak görebiliyoruz. O yüzden de iman hakikatlerinin önemini de sürekli vurguluyoruz. Biz yani baktığımız her yerde, çevremizde, kendimizde dahi baktığımız zaman Allah'ın nasıl sonsuz ilimle yarattığını, sonsuz ilimle bizi kuşattığını çok net olarak bize her bölgemizde, her çevremize baktığımızda, gördüğümüz her şeyde, gözümüzde dahi her yerde bunu görebiliyoruz. Bu da işte bizim Allah'a olan bağlılığımızı, Allah'ın gücünü, kudretini anlamamızı ve Allah'ın bizi nasıl sevdiğini daha net gösteriyor. Çünkü çoğu şeyi Allah bizim lüksümüze vermiş baktığımız zaman. Yani iman hakikatleri olarak bazı bizim kendimize ait diye düşündüğümüz Allah'ın bize vermiş olduğu nimetler var. Hiçbir şekilde bizim kazanmış olduğumuz değil. Tamamen Allah tarafından bize doğduğumuz andan itibaren verilen güzellikler var. Bu yüzden de bunları görüp Allah'a daha çok şükretmek gerekiyor. İşte sokaktaki bir mesela kuşun, uçan kuşun hareketi, işte yuva yapması ya da işte fedakarca davranması, bunların hepsi Allah'ın onlara nasıl ilimle kuşattığını, Allah'ın aklıyla, ilhamıyla hareket ettiklerini gösteriyor. Ve evrimcilerin dediği gibi bir mücadelenin olmadığını, bir çarpışmanın olmadığını, tamamen doğada da fedakarlıkların hakim olduğunu çok net olarak görüyoruz. Baktığımız her yerde bu var. Bu da bize demek ki evrimin olmadığını, Allah'ın yarattığını, Allah'ın varlığını bir kez daha bilimsel olarak da ispatlıyor. Çünkü en küçük canlıdan en büyük canlıya kadar çok ince detaylar var. Yani 1 milimetrelik canlılar da var. Ondan daha küçük canlılar da var. Ama baktığımız zaman 10 metrelik canlılar da var. Bunlar hatta 50 metrelik canlılar var. Bunlara da baktığımız zaman hani o kadar küçükten o kadar büyüğe kadar giden bütün canlılarda biz mükemmel yaratılış görüyoruz. Allah'ın mükemmel yarattığını görüyoruz. Ve hiçbir şekilde kusursuz, hiçbir şey atlanmadan eksiksiz olarak Yüce Rabbimizin yarattığını ve bütün özellikleri üstüne verdiğini görüyoruz. Tamamen bu canlılar şuursuzca, hani aklı şuuru olmadan ama mükemmel derecede mantıklı, akıllı hareketler yapıyorlar ve akıllı şekilde davranışlar sergiliyorlar. Bu da bizlere onların aklının olmadığını gösteriyor baktığımız zaman. Çünkü bilimsel olarak bir kuşun aklı, beyni diyebileceğimiz bir yeri yok. Ama ona rağmen çok akıllı ve şuurlu davranışlar sergiliyorlar. Bu da Allah'ın ilhamıyla hareket ettiklerini gösteriyor. Allah'ın onları bu şekilde emrettiğini gösteriyor. Allah hatta Kur'an ayetlerinde belirtiyor. Bazı canlıları mesela arı ile ilgili Allah sure mesela ayette bildirmiş. Arının görevleriyle ilgili Allah arıya vahyettiğini
Vay
söylüyor.
etse.
Yani arının bizi kendisinden normalde baktığımız zaman kendisinin çok çok daha fazla bir bal üretimi yapıyor. Ama bunu yaparken arı hani bizi düşünerek yaptığı için değil. Allah ona o görevi vahyettiği için yapıyor. Yoksa arı kendi için de yapabilirdi. Mesela bizim evrimciler diyor yani fedakarlık. Bak arının yapmış olduğu çok büyük fedakarlık. Bizim için yapıyor. Bizim için üretiyor. Fazlasını, çok çok daha fazlasını üretiyor kendisini kullanabileceğinden. Bu da Allah'ın onlara hareket ettirdiğini gösteriyor. Kur'an'da da bu geçiyor. Baktığımız zaman da canlılar da bu şekilde hareketleriyle de bize bunları zaten gösteriyorlar. Allah'ın nasıl ilhamıyla hareket ettiklerini arılara bile baktığımız zaman bütün canlılarda görüyoruz zaten. O yüzden de bu bize evrimin olmadığını, evrimin bütün iddialarının yalan olduğunu, bütün söylediklerinin tamamen hayal ürünü olduğunu gösteriyor. Ve bu şekilde de biz Allah'ın varlığına, Allah'ın yaratmasına tam olarak kanaatimizin geldiğini görüyoruz. Allah da bu dönemde bilimi geliştirerek, bizlere bu gerçekleri göstererek daha da güzel bir şekilde Allah'ın varlığını görmemizi sağlıyor. Evrimcileri de bunda vesile kılıyor. Çünkü buldukları kazılarda, yaptıkları fosillerde, çıkardıkları fosillerde her şeyde biz Allah'ın varlığını bir kez daha görüyoruz. Bize bir kez daha ispatlıyorlar. Yani Allah için aslında onlar da bu şekilde hizmet vermiş oluyor. Allah'ın varlığını daha net olarak görebiliyoruz inşallah.
İnşallah. Aslında bizim burada yaptığımız Allah'ın bir emri olmuş oluyor. Çünkü Allah Müslümanların özelliği olarak göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler buyuruyor şeytandan Allah sınırı ayette. Bu düşünmek nasıl olur? Ya bir insan hiç bilgi sahibi olmadığı bir konu hakkında düşünmesi en fazla 1-2 dakika sürer. Belki saniyeler sürer. Değil mi? Ve ondan sonra her düşünmeye çalıştığında aynı şeyleri düşünür. Çünkü ona artı bir bilgi gelmezse o konu hakkında hep aynı şeyleri düşünür. Ve o düşünmesi çok kısa sürer. Kastedilen düşünme zaten bu değil. Çünkü ayetin devamında mümin bunu düşündükçe Rabbini her yerde, ayaktayken, otururken, yan yatarken övüyor, tesbih ediyor. Allah'ın yarattığından emin inşallah onları görüyor. İşte bu düşünmede, bu düşünme içinde incelemek gerekiyor sürekli. Evet, bu dönemde de Allah'a şükür bu iman hakikatleri önümüze hazır olarak geldiğini görüyoruz. İnternette bir arama sitesine girip, değil mi, ilgili konuyu aradığımızda bir saniyeden daha, bakın orada süreleri vardır, çok mucizevi hakikaten. 0.2 saniyede mesela hemen o iman hakikatine ulaşabiliyoruz. Resimlerine ulaşabiliyoruz, videolarına ulaşabiliyoruz. O yüzden bu anlamda tebliğ yapmak da kolay Allah'ın izniyle. Tüm kardeşlerimiz buna ağırlık vermeli ve dikkat etmeli. Şimdi tekrar göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünelim o zaman. Akrep vesile olsun bizim bu düşüncemize. Akrepten bahsedelim. Çünkü akrepte mükemmel bir elektronik sistem var. Yani benzetmek için söylüyorum. Adeta elektronik bir sistem gibi. Bakır kablodan yapılmış böyle bir sistem gibi. Çok daha kompleksi, çok daha mükemmeli. Anında algılıyor, anında karar veriyor, anında harekete geçiyor. Savunma için harekete geçebiliyor. Ne yapıyor? Düşmanına karşı ya savunma hareketlerini yapıyor ya da kaçabiliyor. Ya da saldırı amaçlı kullanabiliyor bu hareketlerini. Onları da inceleyelim. Vücudundaki sistemleri. Bakın, vücudunu incelemeye başlayalım. Vücut yapısını gördüğümüz gibi 8 adet bacağını görüyoruz. Kıskaççlarını görüyoruz. Mızrağını görüyoruz sırtındaki ve çok kalın böyle tank gibi adeta bir vücut yapısı görüyoruz. İlk baktığımızda dikkatimizi çeken şey, milimetrenin milyonda birinden daha küçük titreşimleri hisseden ayakları. Bakın, ayakları milimetrenin milyonda birinden daha küçük olan titreşimleri hissedebiliyor. 8 ayağı var. Şimdi kumda yürüdüğünü düşünelim akrebin, biz ya da kumda durduğunu düşünelim. Etrafında yaklaşan, bu onun avlamak isteyeceği bir hayvan olabilir ya da düşman olabilir. Yani onu avlamaya çalışan bir düşman olabilir. Onu yerini tespit etmesi gerekiyor bir kere. Şimdi bu tespit mekanizması ama gözle olmayacağı çok aşikar. Çünkü hayvanın görüş açısı dar. Bazı sürüngenlerdeki gibi, bazı sürüngen türlerindeki gibi ya da böceklerdeki gibi geniş bir açıyla görmüyor. Dar bir açıya sahip. Dolayısıyla hayvanın mesela arkadan bir saldırı olabilir. Sürekli aynı gözle görüyormuş gibi hissedebileceği bir sistem gerekli. İşte akrebi incelediğimizde bu sistemi görüyoruz. Bu sistem nerede? Ayaklarında. Ayakları çok hassas. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi milimetrenin milyonda biri olan titreşimleri hissedebiliyor. Nasıl hissediyor? Hemen ona değinelim. Bakın, örneğin akrebe yaklaşan bir başka canlı yerde yürüdüğünde iki çeşit dalga yayıyor. Bunlardan birincisi saniyede 150 metre hızla ilerleyen hacim dalgası. İkincisi de saniyede 50 metre hızla ilerleyen Rayleigh dalgası. İsmi Rayleigh. İki tane dalga var. Yani bunların da hız farkı var tabii. Birincisi 150 metre ile saniyede ilerliyor. İkincisi saniyede 50 metre hızla ilerliyor. Dolayısıyla akrebin ayağının kuma değdiğini düşünelim. Zaten o şekilde. Bu dalgalar akrebe geliş aralarında fark oluyor. Birisi 150 metre hızla gelirken saniyede hemen çarpıyor. Diğeri 50 metre hızla saniyede daha sonra çarpıyor. Akrep iki dalganın kendisine hissettikten sonra iki dalganın arasındaki farkı hesaplayıp düşmanının ya da avlayacağı canlının mesafesini hesaplıyor. Hem de eliyle koymuş gibi hesaplıyor. Maşallah, hiçbir zaman yanılmıyor. Hiçbir zaman yanlış hesap yapmıyor. Bakın, çok mucizevi bir sistem bu. Çünkü iki dalga, hızları farklı olan iki dalganın arasındaki mesafe, değil mi? Dalga ilerledikçe açılır arasındaki mesafe. Ve işte o farkla, orada tabii çok hassas, burada biz saniyelerden bahsediyoruz. Çünkü avı yakın olduğunda çok bu iki dalganın ulaşma süresi saniyede 150 metre. Evet. Bakın. Çok hızlı. Ya kim bilir arada ne kadar küçük milisaniyelerle ölçülebilecek farklar oluyor. Ama hiçbirini karıştırmıyor işte akrep. Hepsine tam hesaplayıp ve bu anlık bir şeydir. Yani hesaplayıp ona göre harekete geçmesi, ya savunma mekanizmasını kullanması ya da saldırması anlık bir olay.
Bunu da biliyor olması çok çok acayip bir konu aslında. Nereden bileceksin? Toprakta, ya karada yürüyen cisimlerin iki tip dalga yaydığı. Bunlardan birisinin hacim bilgisini ilettiği, ama yani dalga hacim bilgisini iletmesi için o dalgadaki frekansı alıp algılayacak bir cihaz lazım yani. O cihaza, evet, o hacim bilgisini iletiyor. Yoksa hacim bilgisini yazılı olarak göndermiyor yani, öyle bir konu yok. Sadece o bilginin, yani alıp onunla aynı dille konuşan bir cihaz olursa bu bilgi gidiyor. Şimdi bu bilginin o akrepte olması çok mucizevi bir konu. Bu hani açıklanamayacak bir şey. Ancak Allah'ın yaratmasıyla var olduğu kesinlik kazanan bir şey. Ya materyalist bir bakış açısıyla bir akrebin karada yürüyen, yani karada hareket eden katı cisimlerin iki tip fiziksel dalga ürettiğini bilmesi, bunların arasındaki farkı bilmesi, birinin hacmi, birinin de yönünü, değil mi, bildirmesi, yani insan aklının ihtiyarını kaldıracak kadar neredeyse muazzam bir şey.
Evet.
Akrep ne bilir ya? İki tane dalganın ne manaya geldiğini algılayacak bir sistemi olacak. Bir de o dalganın arasındaki farkın da mesafe bilgisini verdiğini. Muazzam ötesi muazzam bir şey.
Üstün akıl sahibi birinin, evet, olduğunu gösteriyor bu zaten bize. Yani bizim, evet, bile, çünkü yani bizim kendi olarak baktığımız zaman bizim aklımızın çok üstünde kalan bir şey oluyor. Demek ki bizim aklımızın üstünde olan bir akıl daha var. O da yaratanın aklı olduğunu bize net olarak burada gösteriyor zaten. Çünkü bizim düşündüğümüz zaman hesabı biz daha yapamayız. Ancak böyle rakamsal olarak konuşabiliyoruz ama bunun hesabını oturup yapamayız, hesaplayamayız her saniye, her dakika. Fakat bu akrep bunu sürekli yapabiliyor. Yani var olduğu süre boyunca bütün bu canlılarla karşılaştığı an içerisinde bunu sürekli yapıyor. Bunun hesabını sürekli yapabiliyor. Bu işte üstün bir aklın olduğunu bize gösteriyor. Çünkü bu akrebin aklı değil zaten yapılan hesaplamalar. O yüzden Allah'ın varlığını bir kez daha gösteriyor bize.
Akrep bunu yaparken kullandığı sinir sistemine bakıyorsun. 8 tane nöron hücresi var. İnsan gibi gelişmiş bir beyni yok. Keza insan istediği kadar toprağa ayaklarını veya elini soksun, dalga yani gelsin sürekli, onu bir şekilde algılayamaz. Ama 8 tane nöron hücresi o kadar detaylı ve zamanlaması o kadar küçük fraksiyonlarda işlem yapıyor ki maşallah cismin her türlü bilgisini alıyor. Sanki görüyormuş gibi, ki çöl akreplerinin çoğu kördür veya çok az görme duyusuna sahiptirler. Yani böyle şimdi bir tane proteinin olduğunu açıklayamıyor evrim teorisi. Allah daha bir protein oluşurken zaten çok özel bir ortam olması gerektiğini bize ancak özel bir ortamda yaratarak bize gösteriyor. Nitekim ancak öyle özel bir ortam olursa o zaman protein var olabiliyor. Maşallah. Kaldı ki proteinden geçtim. Devasa büyüklükte bu muazzam organizmaların müthiş bir teknolojiyi ve akıl sergilemesi bizi yaratan Rabbimizin ilminin ve kudretinin nice büyük olduğunu gösteriyor. Ki bu yani Allah'ın yaratmış olduğu, Allah için zorlanma veya Allah için düşünme veya plan yapma gibi bir konu yoktur. Allah an içerisinde bütün bu sistemin tümüyle birlikte yaratıyor. An içerisinde, yani zamanın olmadığı donuk bir an. Zamanla ifade edilemiyor. Zamanın olmadığı bir an, yani bir resim karesi. De yani sonsuz kısa bir zamanda Allah var ediyor, yaratıyor. Ve bu muazzam sistem oluyor. İnsanoğlu kendi aklı bilgisiyle yaptığı araştırmalarla bu kadar detaylı olan sistemleri ancak ortaya çıkartıyor ve buna benzer teknolojik cihazları örnek alarak bu canlılardan geliştirebiliyor. Kendi geliştirdiği zaman bununla övünüyor. Kendi geliştirdiği zaman bunu çok büyük para karşılığında satmak istiyor. Çünkü onun çok değerli olduğunu düşünüyor. Kendin yaptığın zaman, ki o da Allah'ın izniyle, madem bu kadar değerli, kimse sana bu tesadüfen kendi kendine olmuştur demiyor. Diyen olsa da kimse inanmıyor. O halde çok daha üstün olan bu mekanizmaların tesadüfen olması gibi bir şey düşünmek hiç akıllıca bir şey değil.
Evet.
Bilimsel bir şey de değil, değil mi? İnsanın mantığına da hitap etmiyor. Sonsuz kudrete sahip Allah'ın varlığını kabul etmek hem vicdanen hem de bilimsel olarak en doğru hakikat inşallah.
İnşallah. Şimdi bu üstün özelliklerini incelemeye devam edelim. Değil mi? Tesadüf ihtimalinden zaten bu ihtimal sıfır. Gittikçe uzaklaştığını görüyoruz her canlının detayını incelediğimizde. Bakın akrebin diğer muhteşem özellikleri, sahip olduğu üstün özellikleri. Evet, başlayalım saymaya. Zehirli mızrak. Bakın şu görmüş olduğunuz mızrağın içinde inanılmaz bir zehir var. Bu nasıl bir zehir? Bir insanı öldürmeye yetecek kadar bir zehir.
Kendisinden kat kat daha büyük bir canlıyı öldürecek kadar yüksek dozda bir zehir yani. Bu canlının içinde barınıyor.
Kendisini de öldürebilecek bir madde aynı zamanda ama özellikle öyle yukarıda değil mi? Özel bir kesimi evet. Tutuyor ve korumuş oluyor.
Tabii duruşu çok önemli bunun. Duruşu derken hareket kabiliyeti de önemli. Bakın boğum boğum bir parmağımızın değil mi daha çok boğumlardan oluştuğunu düşünelim. O şekilde tam avını saplayıp öldürmeye ya da etkisiz hale getirmeye yönelik bir sistem. Maşallah tam onun için özel olarak yaratıldı. Çok belli zaten yapısını incelediğimizde. Güçlü zırhı var. Bakın bu gövdesindeki ve tüm vücudunda sarmış olan bu güçlü zırhı. Çok dayanıklı bu zırh. O kadar dayanıklı ki radyasyonlara bile dayanıklı. Bakın maşallah. İnsan vücudu 600 rads radyasyona direnci varmış insanın 600 radsa. Akrebin 40 ile 150 bin radsa dayanıklığı var.
150 bin.
150 bin.
İnsanın 650.
Evet.
Maşallah.
Maşallah. Yani zırhının sağlamlığı o kadar fazla işte. Bakın beynini yine incelediğimizde akrebin. Beyindeki o biraz önce koordinasyonu anlattık zaten. Hemen sinyaller alıp hesaplaması ve harekete geçmesi. Başından kuyruğuna kadar 15 sinir düğümünden oluşan bir beyin yapısına sahip. Ve bu çok hızlı karar vermesine, çok hızlı karar almasına vesile oluyor. Ciğerleri karnında 6-8 adet nefes deliği bulunuyor alt kısmında. Bu deliklerin 7'si kapalı olsa bile çok güçlü o delikler ve ciğerleri nefes alıp vermeye devam edebiliyor. Ve 2 gün boyunca suyun altında yaşayabiliyor. 2 gün boyunca. Çok güçlü ciğerleri var. Maşallah. Tam ihtiyacı olduğu gibi yani. Ayaklarına tekrar bakacak olursak biraz önce zaten detaylı anlattık. Çok hassas algılayıcılar var ayaklarında. Yarıtlardan oluşan algılayıcılar var. Ve bu topraktaki titreşimleri sürekli olarak hesap etmesine vesile oluyor. Kıskaçları, bakın ön kısmındaki kıskaçları tam yine başka canlıya uygun olarak, ona kullanmaya uygun olarak yaratıldığını görüyoruz. Tam olarak kullanabileceği yerde ön kısımda 2 adet var. Yine uzanabiliyor, boğumlardan oluşuyor. Tam mükemmel fonksiyonlukta 2 adet kıskacı var. Bu da iğnesini kullanmadığında bile düşmanını etkisiz hale getirmeye sağlıyor. Ve son olarak dişi akreplerden bahsedelim. Dişi akreplerinde karın bölgelerinde çok hassas bir tabaka var. Bu hassas tabaka toprağın yumuşaklığını algılıyor. Eğer toprak yeteri kadar yumuşaksa larvalarını o yumuşak toprağa kazıp bırakıyor. Maşallah toprağın artık nemini, ısısını, her şeyini o yumuşak karnıyla hesap edebiliyor, anlayabiliyor. Peki biz akrebin doğa tarihinde değil mi? Sahneye ne zaman çıktı? Yani ne zaman yeryüzünde görülmeye başladı? Ne zaman yaratıldı? İlk karşılaştığımız andan bu yana akrep acaba bugüne kadar değişmiş mi? Bu evrimciler televizyonları çıkıp anlaşılmaz ifadelerle konuşuyorlar ama değil mi? Deterministik vesaire. Bakalım bu canlı gerçekten onların dediği gibi değişmiş mi? Ona nasıl bakıyoruz? Fosil kayıtlarında. Bakın 125 milyon yıllık akrep fosili. Şu an ekranımızda 125 milyon yıl. Maşallah. 125 milyon yıldır bu akrebin değişmediğini bakın görüyoruz. Bütün kıskaçları, arkadaki mızrağı, ayak yapısı, bak üstündeki boğumlar bile artık zırhındaki boğumları varıncaya kadar her şeyle 125 milyon yıldır akrep değişmemiş. Şimdi evrimcilere göre bunun mesela bu akrebin değil mi, ya 2 ayağı olmalıydı ya 12 ayağı olmalıydı. Yani onların iddia ettiğine göre değil mi? Değişmiş evet. Olmalıydı. Hayır, biz yine 8 ayak görüyoruz. Yine bir tane mızrak görüyoruz. Yine 2 tane kıskaç görüyoruz. Yine o sağlam tank gibi zırhlı yapısını görüyoruz. Karşımıza bizim başka bir canlı çıkmıyor. Akrebe biraz benzeyen ama tam akrep diyemediğimiz bir canlı çıkmıyor.
Evet. İnşallah. Evet,
tek bir hayvan olmuyor mesela. Yani sadece akrepte olan bir özellik değil. Hocamızın yaratılış atlasında mesela
milyonlarca hayvanın fosilleri var. Ve bunların hepsi evet. yurt dışında bütün ülkelerin çoğu kitlelerine gönderildi. Hı hı. Bir ölümsüzsizliği yarattı evrimcilerde bu yaratılış atlası sayesinde.
Evet, buz gibi maşallah. Oldular. Evet. Şimdi bu fosille ilgili biraz detay verelim. Seyircilerimizin bilgisi olsun. Santana oluşumunda Brezilya'da bulunmuş. Ve Kretaset tabakası dönemine ait akrep fosili. 125 milyon yıllık.
125 milyon. Şimdi bu paleontolojide yani trajikomik bir durum var. Bir mantık aziyeti var aslında. Hani eskiden putperest dinlerde insanlar putu kendi yapıyor. Ve kendi yaptığı bir şeye tapıyor. Yani put bile kendi kendine olmuyor aslında bakarsan. Onu da kendisi
oturup
yapıyor.
Yapıyorlar.
Evet.
Hazreti İbrahim diyor.
Hatta
zaten.
Acıklı evet. zamanda yiyormuş mesela. Peygamber Efendimiz devrinde Hazreti Ali Aleyhisselam radıyallahu anh anlatıyor inşallah. Şimdi bugünkü evrimcilerde de şöyle bir durum söz konusu. Paleontoloji insanın dünyada ilk var olduğu andan öncesinin inceleyen bilim dalı. Bunun içinde kullandığı bilimsel delillere fosil adı veriliyor. Ve canlılığın geçmişte nasıl bir hayat yaşadığının delili ancak fosil kalıntılarında bulunabilir. Bu çok net bir şey. Başka bir kalıntı yok çünkü. Yani canlının nasıl olduğunu resmeden şey fosil. Şimdi fosilin branşları oluyor paleontolojinin. İşte mesela deniz canlıları, deniz canlılarının içerisinde özellikle omurgalı balıkları mesela inceliyor. Kimisi akciğerli, kimisi yani türlü türlü balıkların da kendi arasındaki branşlara göre paleontologlar branşlaşıyorlar. Mesela Türkiye'de çok fazla bu tek hücreli canlılara ait fosillerin bulunduğu yataklarda mesela stromatolit kayaları var siyanobakterilerin. Mesela onun gibi birçok tek hücreli bakterinin bıraktığı fosil kalıntılarını incelemekte uzmanlaşmış paleontolog var Türkiye'de. Fakat başka uzman olan Türkiye'de çok az. Mesela karnivora'yı inceliyor. Etçil, yırtıcı hayvanların kafataslarını inceliyor. Veya bitkileri inceliyor veya böcekleri mesela inceliyor. Yani o fosil dalında, o canlının o fosilleri dalında uzmanlaşmış kişiye uzmanlaşıyorlar. Dallara ayrılıyorlar. Şimdi çok enteresan bir şey. Gidiyor mesela bu akrep fosili. Akreple ilgili olan, uzmanlık yapan paleontolog gidiyor fosili alıyor. İncelemeye başlıyor. İşte bakıyor bak ekstremiteleri böyle diyor. Şu kadar ekstrem yani ayakları var diyor. Şu kadar kabuğu var diyor. Boyu bu kadar. İşte kıskaçların büyüklüğü bu kadar gibi. O türe özgü olan. O tür hangi tür? Günümüzde yaşayan akrep. O akrebin aynı özelliklerini taşıyan özellikleri fosilin üzerinde bulunca ha diyor. Bu tür diyor mesela skorpiyonların imparatorus cinsine ait diyor tamam mı? İsmini veriyor. Neden? Günümüzdekiyle aynı. Aynı yani aynı olmasa zaten ismini anlayamazsın, bilemezsin. Yani aynı olacak ki yani tam üst üste oturacak ki değil mi? Onun günümüzde yaşayan canlı olduğunu anlayacaksın. Onun hangi canlı olduğunu anlıyor. Nitekim günümüzdeki canlı hiç değişmedi ortaya çıkıyor zaten buradan. Hiç değişmeyen bu canlının adını orada koyuyor. Günümüzdeki canlının yaşayan haline bakarak. Tamam mı? Bu fosili alıyor, rafa kaldırıyor. Ben diyor tür tayinini yaptım. Adı bu, cinsi bu, türü bu, yaşı da bu deyip altını imzalıyor. Sonra arkasını dönüp diyor ki acaba akrepler nasıl değişmiş? Bunu hala araştırıyorum diyor. Şimdi az önce değişmediğini kanıtladı. Yani bir bilimsel bulgu buldu. Değişmediğini net ortaya koydu. Sonra çıktı dedi ki acaba nasıl değişmiş? Hala araştırıyorum diyor. Peşinde olduğu şey çok garip bir şey. Yani bilimsel olarak baktığında hiç değişmeyen canlıların üzerine uzmanlık yapıyor. Canlı değişse onun uzmanı olamayacak. Çünkü ne olduğunu bilemeyeceksin ki. Değişmiyor ki. Öyle bir standart oturmuş ve ondan dolayı da sen uzmanlık yapmışsın. Ya balık mesela o omurgalı balıklar değişmiyor. Yani hiçbir canlı değişmiyor. Ve onun üzerine günümüzdeki formuyla karşılaştırarak isimlendiriyoruz. Nitekim onun gibi birçok tür var. Bütün canlılar sınıflandırılmış vaziyette. Canlıların sınıflandırılması diye bir konu var. Değişmeyen canlılar olduklarından dolayı hepsi sabit olduğundan dolayı ona göre sınıflara ayırmış bilim bunu. Şimdi sınıfların bir tanesinde dal uzmanlık yapıyor. Sonra arkasından ne diyor ki acaba nasıl değişmiş olabilirler diyor. Ya kardeşim sen yani bir ne demeye çalışıyorsun? Değişmiş olsalar sen şu an bu işi yapıyor olmazsın. Senin işin değişmeme üstüne kurulu zaten. Değişen canlılar değişmiş olsa sınıflayamazsın ki. Yani acaba hangi canlıya ait? Nereden bileceksin? Bilmiyorsun, adı değişmiş. Yani günümüzde yaşayan balık. Bir buluyorsun 550 milyon yıl öncesine ait fosili var. Ha, günümüzde de var bu canlı. Bunların ikisi tam üst üste geldiğinde hiçbir fark yok arada. O zaman bu canlının adı bu diyorsun. Değişse diyemeyeceksin. Diyemeyince de onun ne canlısı olduğunu bilemeyeceksin. Bilemeyince de o bilim dalı yani olmayacak. Dolayısıyla sen olmayacaksın. Dolayısıyla kendi içinde yaptığı meslekte ve mantık olarak müthiş bir çelişki içerisinde.
Evet, zaten yani. Değişse o aradaki değişen yok birincisi. İkincisi o değişti dediği, mesela deniz yıldızını diyorlar mesela. Deniz yıldızının değişip balık olduğunu söylüyor. Şimdi deniz yıldızı değiştiyse bu deniz yıldızı niye bu sene hala var? Şu an günümüzde hala var. Mesela orada slide'da görebiliriz. Deniz yıldızı şu an yine var. O aralardaki mesela şu üç tane balık şeklinde bir şeyler çizmişler. Önce kuyruk oluştu. O yok ortada. Öbürü yok. Biraz kafa gibi oluşmuş.
Evet.
O da yok ortada. Peki nerede bu aradaki? Veya bu balık tamam şu an balık olduysa şu an deniz yıldızının hiç olmaması gerekiyor. Ya ama da, şu an deniz yıldızı da var.
Ya da şöyle
aynı şekilde
var,
duruyor.
Hani olsa bile.
Veya şimdi kimi bir tane yani birazı biz deniz yıldızından vazgeçtik, biz balık olalım, öbürü hadi biz biraz daha deniz yıldızı olalım, bu ayrımı nasıl yapacak? Bir kere burada bir çelişkiye düşüyorsun direkt başta.
Bir de şöyle düşünmek lazım. Hani şimdi birinci sıradaki mesela deniz yıldızı, hani rakam olarak örnek olsun diye söylüyorum. Diyelim 1 milyon tane deniz yıldızı var. En sondaki tür balık türü, diyelim istavrit balık türü, 1 milyon da ondan var, 2 milyon oldu. Şimdi aradaki 3 tanesinden birer milyon olduğunu düşünsek yine, 3 milyon fosil olması lazım ona ait. Yani şöyle bir şey olması gerekiyor. O 3 tane olasılık diğerlerinden daha fazla bulunması gerekiyor kazılarda.
3 de değil. Bir de 3 de değil. Yani milyonlarca yılda bu değişim gerçekleşti diyorlar.
Ya hani
kim bilir kaç bin tane.
Normal hani türün
çizim olarak bunlar 3 tane, hani şimdi şuradan görüntüden hani evet, yola çıkarak 3 evet, tane mesela çizilmiş. 3 tane ortada gözüküyor. O 3 tane türün çok çok daha fazla sayıda olması lazım. Ama onlardan bir tane bile yok. Ya demek ki bu zaten çizim olduğunu, tamamen aldatmaca olduğunu gösteriyor. Çünkü ilki var, sonuncusu var ama ortası yok. Hep aynısını yapıyor.
De sonuncu,
hani hiç ara geçiş yok. Hani ilk olanı söylüyor, evet var diyorsunuz. Sonuncu türü gösteriyor, bu da var. Aradakiler nerede? O da yok. Hiçbir şekilde ortadaki bir tür yok. Ama çizimlerde var. Çizmiş adam mesela, üçünü de yapmış. Ama baştaki de yok, sondaki de yok. Onlar bu günümüzde de vardı. O zaman da vardı. Diyor ki bu buradan buraya geçiş yapmış. Aradakilerden eser yok kesinlikle.
El sanatlarıymış ama güzel çiziyorlar arada böyle kuyruklar, kovalar falan.
Hayal
gücü hayal gücü bayağı bir yüksek yani.
Çok geniş zaten o yüzden.
Ama yani mantıken de müthiş çelişen bir şey. Bilimle de son derece çelişen bir şey. Ama buna rağmen kabul edilmesi de yani çok çok hayret verici bir konu. O da Allah'ın bir mucizesi. Başka bir türlü bir şey olamaz. Bilimin her dalıyla ortadan gerçekliği kalkmış bir teori.
Kurbağa teori mesela, bu da değil mi?
Veya hipotez diyoruz evrim için. Bu çizimleri evrimciler yapıyorlar. Ama öte taraftan da baktığımızda bilimsel olarak değişmeme üzerine bilim yapıyorlar. Bilimde zaten değişmeyen kanunlar olmasa bilim olmazdı. Evet. Yani bugün kütle çekim kanunu veya suyun kaldırma kuvveti gibi sabit değerler, birçok fizik kuralları, ışığın yansıması, optik kurallar, geometrik kurallar, matematik formülleri, fizik formülleri hep değişmeme, sabitlik üzerine kurulmuştur. O yüzden değişen bir şey yok. Yani Allah hep bir kanun içerisinde, uyum içerisinde düzeni var ediyor. Allah ayette söylüyor onu. Yani her biri birbiriyle uyum içerisinde yedi gök yaratandır diyor. Mesela Allah Kur'an'da hep bize bir düzenin ve uyumun olduğundan bahsediyor. Bunu nitekim biz de evet dünyada bunu görüyoruz.
Evrimciler de bunu kabul ediyorlar aslında. Diyor ki bütün evrimcilerin yaptığı açıklama, hani biz az önce nasıl örnek verdik böyle olması gerekiyor. Bütün evrimciler de aslında aynı görüşe sahip. Diyorlar ki madem bu kadar çok değişim var, ara geçiş var, neden biz aradaki formların fosillerine rastlamıyoruz, türlerine rastlamıyoruz? Evrimcilerin de zaten hepsi aynısını söylüyorlar. Burada Darwin'in korkusu onunla ilgili mi Erdem Hocam?
Evet. Şimdi onu okuyalım.
Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişimlerle türemişse neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Az önce dediğimiz gibi başlangıcı var, sonu var ama aradaki geçişler hiçbir şekilde yok. Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Gerçekten de doğada hiçbir karmaşa yok. Darwin de bunun farkına varmış. Tamamen düzenli bir ortam var. Tam olarak da Darwin'in dediği gibi tanımlanmış ve yerli yerinde. Kendisi de bunu kabul ediyor.
Evet.
Sayısız ara geçiş formu olmalı. Fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz? O da bu soruyu soruyor. Çünkü yok. Devrim yok. Allah yaratmış. Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? Jeolojiyi iyi derecelendirilmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır. Ve belki de bu benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz olacaktır. Ya, kabul etmiş Darwin de bunu. Biliyor. O da biliyor mesela evrimin olmadığını, evet, yaratanın Allah olduğunu. Fakat böbürlenmesinden dolayı ve büyüklenmesinden dolayı kabul etmek istemiyor Allah'ın varlığını. Ama dediği gibi kendisi de bunun kanısına varmış. Ara geçiş formu yok diyor. Tabii biz türleri değişimi ona uğramadık diyor. Kabul etmiş o da bunu.
O dönem çünkü çok büyük oranda çıkarılmıştı fosiller. Zaten Darwin döneminde bile çıkarılmıştı. O zaman da zaten ara geçiş formu iddia ettikleri gibi bir canı bulamıyorlardı. Darwin de onu söylüyor zaten bu sözünde. Darwin'den günümüze kadar da daha da çıkarıldı fosil. Evet. Çok daha fazla çıkarıldı. Bunlardan yine arasından bir tane bile ara geçiş formu çıkmadı fosile. %99'u açıldı fosil katmanlarının. 350 milyona yakın fosil var. Bir tane dahi ara geçiş fosili yok, evet, formu.
İşte eskiden bilim gelişmediği için insanları biraz kandırmak kolay olabiliyordu onlar için ama evet, Allah Müslümanlara bu delilleri vererek Müslümanları kuvvetlendirdi inşallah.
İnşallah. İnşallah. Ya o dönemdeki hakikaten yayınları mesela birkaç tane yayın incelemiştim, okumuştum. Yani sözde bilimsel bir otorite tarafından yazılmış ama hiç bilimsel değil. Bulguların ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor. Bir hücrenin tarifi olsun veya o zamanki paleontoloji olsun hakikaten ortada yok. Bizim bugün anlattığımız bu hücreyle ilgili detaylar veya fosillerle ilgili olan bu detayların hiçbirisi yok. Tamamen böyle kara büyü, yani hayaletler, zombiler, vampirler gibi masal dünyasındaki bir ortam gibi yani. Böyle bir yani onun üzerine kurulu bir sistem. Kesinlikle bilimsel değil. Yani biz bugün bilim o zaman çok zayıftı. Şu an ama bayağı ilerledi 21. yüzyılda. Ve biz de bugün hücrenin detaylarını, canlıların detaylarını, işte böyle teknolojik ve akıl gösteren davranışlarını biz açıkladığımızda şu son 10-30 yıl, 50 yıldaki büyük ilerlemenin maşallah Allah'ın nasip ettiği teknolojiyle olduğunu görüyoruz. O dönem hakikaten çok zayıf. Yani inanışlar tamamen dogma tarzında, hiç bilimsel olmayan tarzda yapılmış şeyler. Yani hücrenin içerisinde hiçbir şey bilmiyorlar. DNA bilinmiyordu, protein bilinmiyordu. Paleontolojik olarak bulunan bulgular zaten evrimin karşısındaydı. Ki günümüzde de halen dünyanın her yerini harfiyat alanına çevirdiler ve karşı. Bulunan bütün fosiller evrimin olmadığını bize net bir şekilde ispat etmiş vaziyette. Günümüzde ne bulundu? DNA var, protein var. Proteinin tesadüflerle oluşamaması, çok kompleks bir yapısının olması ve her canlıda kendi içerisinde hücrelerinde bile spesifik olarak, o hücreye özgü olarak salgılanıyor olması, canlının da sürekli denetim içerisinde olduğu zaman hayatta kalabiliyor olması evrimi tamamen bitirdi. Çünkü bir protein bile tesadüfen olamıyordu. Ki protein olmazsa yaşam olmuyor. Ve zaman da yok. Anlık bu ayarların yapılması lazım. Mesela bir örnek bu akrepteki zehir. Mesela akrepteki zehrin içerisinde de bu zehrin üretim aşamasında da zehrin kendi içerisinde de birçok proteinin kullanıldığını görüyoruz. Akrep bunu kendi DNA'sındaki proteinlerin bir becerisi olarak yapıyor Allah'ın izniyle. Bakın genelde zehirler, hayvanlarda bu örümceklerde kullanılan zehirler özel bir zehir. Canlıların sinir sistemini durduruyor ve felç ediyor canlıyı geçici olarak. Dolayısıyla onun ne oluyor? Felç olan canlının avlanmasını kolaylaştırıyor. Peki felç nasıl yapıyor ve bir zehir nasıl çalışıyor? Orada çok muazzam bir denge var. Bakın onunla ilgili bir video göstereyim. Burada bir hücre sinapsı görüyorsunuz. Burası hücre sinir hücrelerinin birleşme noktaları. Şimdi bakın bu birleşme noktalarında gördüğümüz gibi impulslar giderken böyle kesecikler halinde nörotransmitter adı verilen şu bunların hepsi birer protein kılıf. İçerisinde de sinyali taşıyorlar. Bu bizim bütün canlıların sinir sistemlerinde iletimin nasıl olduğunu gösteren bir video. Şimdi akrepteki vesair birçok canlıdaki enzim işte şuradaki mavi renkli nörotransmitterlerin iletimini engelliyor. Ve iletilemeyince buradaki şey durmuş oluyor impuls ve buradaki gibi elektrik akımı olmuyor ve dolayısıyla canlının solunumuyla alakalı, hareket etmesiyle alakalı yani kaçması, koşması ve kasına hükmeden o iletim gitmemiş oluyor. Ve o zaman ne oluyor? Anlık bir felç ve zaten ölmüş oluyor. Çünkü sistem çalışmamış oluyor. Şimdi dikkatlice düşünecek olursak burada çok detaylı bir sistem var. Çünkü akrep benim vücudumun içindeki sinir hücrelerinin içerisindeki nörotransmitterlerin yapısını bize açığa kavuşturan DNA şifresini bilemez. Oradaki proteinin hangi tip enzimle işlevinin ortadan kaldırılacağını hiç bilemez. Bu son derece detaylı, titiz ve ayrıntılı bir bilgi. Bunu biliyor dediğimiz canlı kendisine de aynı zamanda zarar veriyor ve o zehri üretiyor. Bakıyoruz bu canlıya, akrep. Konuşsan konuşamaz. Bir şey yap desen, farklı bir icat yap desen yapamaz. Öyle zehir değil de böyle bir zehir üretti sen. Sinir sistemini etki eden değil de, yani mesela görmeyi kör eden bir enzim yap desen yapamaz. Yok şuradan koş iki tane takla at falan desen yapamaz. Sadece kendi vazifesi neyse onu yapabilir. Onun vazifesinde de çok önemli bilgiler içeren vazife. Bu zehri yapmak çok çok önemli, yani çok detaylı bir çalışmanın ürünü. O da onun Allah'a ve Allah'ın onda tecellisi sonucunda Allah'ın vermesiyle onun DNA'sındaki proteinlerin biz sonucunu görüyoruz. Allah yaratıyor, Allah veriyor bilgiyi. Yoksa zehir ne alaka? Yani zehir diye bir şey mi geliştirecek? Yani sinir hücresinin varlığını bilemez ki. Sinir hücrelerinin iletiminde sinaps boşluklarının olduğunu, o boşlukların da nörotransmitterler olduğunu, onların da bir çeşit kimyasalla kendi ürettiği gibi durdurulabileceğini hiç aklı demez. Kim akıl ediyor peki? Bu bilgiyi kim biliyor? Ancak değil mi? Allah'ın bilgisi bu. Allah'ın sonsuz bilgisi inşallah. Allah ilham ediyor ve biz burada Allah'ın yaratmasını görüyoruz. Allah bize bilimi emrediyor inşallah. Yani araştırın görün diyor detaylı olarak. Çünkü bizim göreceğimiz ancak Allah'ın yaratma sanatı. Biz orada ancak Allah'ın yaratmasındaki üstünlüğü, Allah'ın ilminin üstünlüğünü, sonsuzluğunu görüyoruz. Allah çünkü yaratıyor ve bize bunu bilmemizi emrediyor inşallah. Dolayısıyla çağdaşlık, medeniyet ancak İslam diniyle, ancak bilimsel gelişmelerle Allah'ın varlığının ispat edilmesiyle olur. Ki zaten böyle de bereket gelmiş olur inşallah. Bir diğer konu da bakın, bu dişle alakalı inşallah iman hakikati anlatmak istiyorum. Bunu biraz şöyle büyüteyim. Burada bir diş yapısı görüyoruz. Burada gördüğümüz diş insanın azı dişi. Gördüğümüz gibi yukarı tarafında buradaki çizim dişin kendisine gördüğümüz gibi şurada yarı belli bir çizgi var. Bu çizgi dişin üst tabakasının yani şurası derinin diş etinden üst tabakasını olduğunu şu da diş etiyle birlikte aşağı inen kök kısmını bize gösteriyor. Çünkü bu çizgi neyi ima ediyor biliyor musunuz? Üst tarafla alt taraftaki doku farklı. Ayrı dokular var. Şu üst dokuya verilen ad mine, mine ismi veriliyor. Ve mine tabakası o kadar sağlam bir madde ki, bak çelikle, çelik var ya normal bayağı sağlam bir şeydir çelik, veya zımparayla üstüne sürttüğünüz halde bile çizemiyorsunuz. Ateş tutuyorsunuz, yakmaya çalışıyorsunuz, yanmıyor.
Maşallah.
Muazzam sağlamlıkta. Allah onu orada o şekilde yaratmış. Fakat içerisinde kullanılan hidroksiapatit kristalleri var. Ve GPLL isimli bazı bileşikler var. Bunların son derece diziliminin özelliği sayesinde. Çünkü aynı elementler vücutta ve dünyada farklı yerlerde de var. Ama bu kadar sert bir oluşum oluşturmuyor. Tek fark aradaki dizilimin farklı olması. Bu dizilim sayesinde son derece sağlam. Elmastan sonra dünyadaki en sağlam madde, mine tabakası oluşuyor. Bu oluşurken, şimdi onu resimle izah edeyim ben. Bu dişti. Bakın burası embriyonik tabakası. A bölümü dişin minesinin yapıldığı yer. Omeoblast hücreleri var. Omeoblast hücreleri dişin mine tabakasını sentez ediyorlar adeta. Diş daha diş etinin içerisindeyken, yani süt dişlerinin altında veya süt dişleri de daha oluşurken, tomurcuk halindeyken diş, bu mine tabakası sentezleniyor. Nasıl sentezleniyor? Daha zaten çocuk anne karnındayken bu başlıyor. Annenin karnından, plasentadaki kan ağından gelen kalsiyum, burada çok özel proteinlerin sayesinde bir araya çok özel bir şekilde diziliyor ve dünyanın en sağlam maddelerinden birisi oluşuyor orada. Fakat çok enteresan bir konu. Bakın şimdi tekrar onu resimde göstereyim. Diş oluşurken yukarı doğru, bakın A bölümünde mine tabakasını görüyoruz. Bu yan taraflarda dişin eti yırtarak çıkıyor. Yırtarak çıktıktan sonra diş artık tamamen olgun bir hale gelmesiyle birlikte şu gördüğümüz beyaz renkli mine tabakasını oluşturan ameoblast hücreleri ortadan kayboluyor. Bir daha da ömrü boyunca insanın dişinde mine yapacak olan hücre bir daha da ortaya çıkmıyor. Dolayısıyla şu oldukça sağlam, kesilemeyen, kırılamayan, yakılamayan bu muazzam sağlamlıktaki şu tabaka, eğer DNA'da kodlu olan proteinler oradaki hücrelerin karakteristiği ile tam ve eksiksiz bir biçimde salgılanamıyor ve yapılamıyor olsa, o zaman bu aykırı bir malzeme olarak vücutta çok büyük bir sorun teşkil ederdi. Fakat öyle güzel bir şekilde dizayn edilmiş ki, Allah tabii ki dizayn etmekten, tasarım yapmaktan münezzehtir ama anlayalım diye söylüyorum. Diş yukarı doğru çıkıyor, diş etine kadar bu sert malzemeyle her tarafı iyice sarılmış vaziyette olgunlaşıyor ve öyle kalıyor. Ve tabii ondan sonra çürükler olabiliyor. O da Allah'ın, yani bu kadar sağlam malzeme yaratıyor Allah. Ama isterse ona da bir hastalık musibet ediyor. Hem de tek hücreli organizmalarla. Asitliğe karşı sadece zayıf yönü, asiditeye karşı zayıf yönü var mine tabakasının. Bakterilerin dişimizdeki organik besin artıklarını sindirmesi sonucunda yan ürün olarak ne çıkıyor dışarıya? Asit çıkıyor. Asit de minedeki kalsiyumu çözüyor yavaş yavaş. Çözdükçe de o çok sert olan mine tabakası yıllar içerisinde ne yapabiliyor? Çürüyebiliyor. Bakın birkaç resim daha gösterelim. Bu dişin çıkışı, bakın soldan sağa doğru aynı canlıda, yani aynı insanda çekilmiş bir diş. Solda bakın tomurcuk halde, sağda biraz daha diş etini yarıp çıkmış. En sağda da olgun bir diş halini almış. Ve bu bir dişi görüyoruz. Ayrıca dişle ilgili bir nokta daha söyleyeyim. Üzerini gördüğünüz gibi özel bir şekil var.
İçe doğru, böyle içe doğru, tam orta noktaya doğru mesela, evet, kenarlardan bir geçişi var.
Buna bilim adamları 6 tane altın kural ile bu şeklin elde edildiğini bulmuşlar. Altın kural var 6 tane. Zira alt çene ile üst çenedeki standart olarak sağlıklı bir insanda 16 yukarıda 16 aşağıda var. 32 diş. Kapattığımız zaman tam uyumlu bir şekilde üst oturuyor. Kim o 6 altın kuralı orada yerleşik kılıp bir daha geri dönülmeyecek şekilde bir doku ortaya çıkıyor. Ya bir kere yapılıyor ve geri dönüşü yok. Ve çünkü çok sağlam. Vücut onu bir şekilde düzeltemiyor yani. Müthiş sağlam. Elmastan daha sağlam. Yani elmas da bile zor kesilen bir madde. Bir kere oluşuyor ve tam oluşuyor. Üst çene, alt çene, bütün dişler tam uyumlu. Üst maşallah.
Şey gelmiyor mesela, böyle boşluk olmuyor. Tam üst üste gelecek şekilde, mesela ön taraflarda da içeri kalacak şekilde. Dişin mesela üst üste durmuyor ön taraftaki dişlerde. Bir de mucizevi olan süt dişin oluyor mesela. İlk doğduktan sonra süt dişi çıkıyor. Bir de altta normal senin ana dişin oluyor damağın orada. Yani iç kısımda. Ve belli bir süre geldikten sonra bu diş çıkıyor ve kendinden alttan bir şey daha çıkıyor. Yani yeni normalde yetişkin bir diş çıkıyor. Bu da zaten çok mucizevi. Yani neden hiç kimse de karışmamıştır bu? Yani süt dişi sonradan çıkmış, yetişkin dişi önceden çıkmış. Bu hiç karışmaz. Oysa aynı hücreden bahsediyoruz. Bir tane hücre orada oluşuyor. Bir tane hücre biraz daha üstünde oluşuyor. Birisi süt dişi adını verdiğimiz biraz daha zayıf bir diş oluyor. Diğeri de bizim yetişkin dişi dediğimiz daha sağlam yapıda ve daha kuvvetli bir yapıda ve sonra olması gereken bir diş yapısı başlıyor ve o süreç başlamaya başlıyor. Bu zaten çok mucizevi, yani iki tane farklı diş yapısının olması, biri doğduktan
yaklaşık 2, 3, 4 yani 7, 8 yaşına kadar o devam ediyor. Ondan sonra yetişkin dişimiz çıkıyor. Ondan sonra ondan daha sert bir yapıda, daha farklı bir yapıda. Oysa aynı var olduğumuz andan itibaren o bizim zaten DNA'mızda var. Bekliyor sadece, zamanını bekliyor ve o zaman geldiği zaman çıkıyor ve yetişkin dişi oluyor. Bu bile çok mucizeye baktığımız zaman. Yani Allah bize dediğimiz gibi sürekli olarak nimetlerin hep en fazlasını, en büyüğünü vermiş. Sadece dişe bile baktığımız zaman bunu görebiliyoruz. Bunu kaldı ki keza bütün vücudumuzda Allah'ın nimetlerini görebiliyoruz. İşte bu şekilde de Allah bize nasıl sonsuz ilimle yarattığını, sonsuz aklıyla yani, yarattığını gösteriyor.
Değil mi? Heykeltıraş lazım normalde. İki tane farklı bir çarkın mesela, kayanın öyle güzel bir şekilde yontulduğunu düşünelim. Tam uyumlu birbirine oturuyor diyelim, değil mi? Böyle tam birbirine kenetlenmesi için her ikisini de böyle özenle yontacak bir taş ustası lazım bir şekilde. Hücrelerimizde böyle bir yontma işlemi yok. Sıfırdan, yani şekillenirken dip taraftan, içeriden dolayı öyle şekilleniyor. Öyle şekilleniyor. Çiçek açar gibi.
Şey gibi
ve yani. Bu çok zor bir yöntem.
Çok zor bir yöntem.
Dönüşürken şekil veriliyor.
Yani 3 boyutta dış ünitenin toplam şeklini bilemiyorsun. Çünkü orada yani milyonlarca hücre var. Her biri ayrı bir mini tabaka sentezi. Sonuçta oluşan bu milyonlarca ürünün bir araya gelmesiyle, karşı tarafta gidişin milyonlarcasının bir araya gelmesiyle oluşturduğu 3 boyutlu şekil tam uyumlu.
Evet.
Allah buradaki düzeni kılıyor. Kim o hücrelere bunu ilham edebilir başka?
Bir de şimdi şeyden bahsediyoruz. Birisi alt çenede, birisi üst çenede. İkisi de kapalı bir ortamdan geliyor. İkisi de birbirini daha önceden görmemiş zaten.
Görmemişler, evet.
Yani görme şansı yok ki tıraşlama yapabilsin, üst üstüne denk getirebilsin. Sonuçta insanda bizim hiçbir müdahalemiz olmadan bu diş çıkıyor. Yani biz bıraksak da, biz kendimiz zorlasak da hiç fark etmez. O süreci var, o süreçten önce de çıkmıyor, sonra da çıkmıyor dişler. İki şey de tanımıyor birbirini. Mesela azı dişi diyoruz. Alt çenedeki de üst çenedeki birbirini tanımıyorlar. Ama birbirlerine süper uyumlu şekildeler. Tam üst üste gelecek şekilde. İkisi de birbirini daha önceden hiç görmemiş. Demek ki ikisinin de birbiriyle eşleşeceğinin önceden biliniyor olması gerekiyor. Bunu dişler bilemediğine göre, yani kalkıp evrimcide dişe akıl verecek hali yok. Yani o kadar da yapmazlar herhalde. İkisi de birbirini bilmiyor ama ikisi de muhteşem şekilde birbirine uyumlu şekilde. Hani o gerçi araba oluşuyor diyorlar. Evet, odaya bıraktım onu da derler muhakkak da.
Ama yani bu anne derece... babamız haşa bizi yaratıyor diyen var.
Tabii. Ben ara geçiş fosiliyim diyen
var. Adam kendini ara geçiş formu görüyor yani. Hani ne diyelim ki? Diyor ki ben varım diyor. Babam var, oğlum var. Ara geçişim. Ben ara geçiş oluyorum diyor yani. Ama aynı özelliklere sahip. Hani sadece tipte biraz değişiklik var diye. İşte diyor ki ben diyor ara geçiş formuyum diyor. Nasıl diyor? İşte babam var, oğlum var, ben varım diyor. Ara geçiş de ya tamamen bilimsel de olmayan bir açıklama. Evet. Tamamen hayal ürünüyle. O yüzden hani dişe de bu şekilde atledebilirler.
Dişle ilgili o zaman son bir şey daha anlatayım. Ondan sonra Erdem Hocam bir konu anlatacak. Çenede normalde dişler çene kemiğiyle birleşik değil. Çene kemiğine yuvası var orada ama çene kemiğiyle dişin kökü arasında bir doku var orada, bağ dokusu var. O doku nispeten daha yumuşak bir doku olduğundan dolayı iki kemik arasında süspansiyon görevi yapıyor. İnsanın çenesi besinleri ısırırken kapanması yaklaşık 400 kilograma kadar basınç üretebiliyor. 400 kilogram. Ve o basınç eğer düz mesela kemik kemikle tutturulmuş olsaydı o zaman biz o basıncı çenemizde çok tamamen hissedecektik. Belki ağrısız veya kırılmalara kadar yol açabilirdi. Ama o dokunun süspansiyon özelliği sayesinde bu basınç dişin bir de çok özel dizilimi sayesinde kuvvet eşit olarak dağıtılıp bütün bu basınç absorbe ediliyor. Ve zararlı halden gidiliyor. Yoksa 400 kilogramı ya yani çeneyi şuraya koyup üstüne 400 kilogram yük koysanız 200
kaldırır.
Parçalanır, çenenin şeyi kalmaz. Ama dişimizdeki bu kuvvetin dağılımının, diziliminin çok özel olması sonucunda sindirim işlemi gayet bir de, muazzam bir şekilde devam ediyor.
Yemenin haricinde bir de konuşurken de fark ettiriyor. Mesela diş olmadığı zaman konuşmalar böyle çünkü dille içeride hareket olduğu için mesela dişe geldi. Dişe değdiği noktalar oluyor bazı sesleri çıkarırken. Öyle çıkıyor ancak. Diş olmadığı zaman mesela konuşmalarda pelte olur. İşte konuşmada cümleler net olmuyor. Yani tek bir özelliği yok. Birçok özelliği var. O yüzden hani Allah'ın hep verdiği nimetler böyle. Tek bir özelliğe sahip değil. Birçok özelliği içinde barındırıyor. Yani ve birbiriyle alakası olmayan. Şimdi yemekle konuşmak ne alaka baktığımız zaman? Ama ikisi için de çok önemli bir faktör diş.
Evet.
O yüzden bu da Allah'ın yaratma mucizesini görüyoruz biz burada. Yani tek bir şey için yaratmıyor Allah. Birçok özelliği içinde barındırıyor ve birbiriyle ilgisi olmayan özellikleri barındırıyor. Bu ancak üstün bir aklın ürünü olabilir. Hani normal bir şeyin ya da tesadüflerin böyle bir şey yapması mümkün dahi değil. Çünkü yemek ve konuşmak ikisi de çok ilintisiz durumlar. Zaten ikisini bir arada yapamıyorsunuz. Madem birisi bir şeyde işe yarıyorsa diğerinde yaraması normalde düşünülemez. Ama Allah yaratırken böyle yaratmış. Birinde yerken de aynı dişle ama konuşurken de aynı dişin vesilesiyle konuşuyoruz. Kelimelerimiz rahat çıkıyor. Tabii,
sesin bu, sözcüklere dönüşmesinde etken.
Allah'ın mükemmel yaratması, sonsuz ilmi, sonsuz aklı. O yüzden bize sürekli olarak da nimetlerini böyle gösteriyor iman hakikatleri de inşallah.
Evet, maşallah.
Maşallah. Biraz önce akrepten bahsettik. Vücudundaki kimyasal işlemlerden. O zehrin nasıl aktive olduğunu anlattın Onur Hocam. Şimdi makavlardan bahsedelim. Bunlar da çünkü böyle çok karışık kimyasal işlemler gerçekleştiriyorlar. Bakın filmimizi izleyelim.
Amerika'da yaşayan bir çeşit papağan türü, zehirli olmalarına rağmen bu tohumlarla beslenmeyi başarır. Papağanın bu davranışı çok hayret vericidir. Çünkü diğer canlılar tohumlara yaklaşamazken, ısrarla zehirli tohumları yiyen bu kuşlara nasıl hiçbir şey olmamaktadır? Makav adı verilen bu papağanlar, besleyici değeri yüksek olan bu zehirli tohumları yedikten hemen sonra bir kayalığa doğru uçarlar. Oraya vardıklarında burada bulunan bazı kirli kaya parçalarını kemirip yutarlar. Bu rastgele yapılan bir hareket değildir. Kirli kaya parçalarının özelliği tohumların içindeki zehri emmeleridir. İşte bu sayede kuş herhangi bir rahatsızlık hissetmeden tohumları sindirebilmektedir. Bu canlı, tohumların zehirleyici etkisini teşhis edecek tıp bilgisine nasıl sahip olmuştur? Peki bu etkiyi nasıl ortadan kaldıracağını nereden bilmektedir? Zehiri etkisiz hale getirecek bir maddenin kirli kayaların içinde olduğunu bilmesini sağlayacak kadar eczacılık eğitimi almış olabilir mi? Elbette ki bunların hiçbiri olamaz. Bir insan tohumların zehirli olup olmadığını bakarak anlayamaz. Tohumun zehirini nasıl etkisiz hale getireceğini ise tahmin bile edemez. Bunun için ya bir eğitim almış olması ya da bilen birine danışmış olması şarttır. Bu durumda hiçbir akla ve şuura sahip olmayan bir kuşun uzun kimyasal tahlil ve incelemeler sonucunda böyle bir şeyi keşfettiği elbette ki söylenemez. İnsanların uzun süren bir uzmanlık eğitiminden sonra ulaştığı bilgilere, makavların tesadüfen ulaşması da imkansızdır. Bu bilgiyi makavlara her şeyi kusursuz olarak yaratan, her şeyi bilen Allah öğretmiştir. Bu tür örnekler üzerinde derinlemesine düşünmek, canlıların davranışlarının tesadüfen ortaya çıkamayacağını anlamak için yeterlidir. Bütün canlılar ihtiyaçları olan bilgilere Allah'ın kendilerine ilham etmesi, öğretmesi sayesinde kavuşurlar. Hiçbir canlı başıboş, sahipsiz ve sözde tesadüflerin akışına bırakılmamıştır. Bir Kur'an ayetinde Allah'ın tüm canlılar üzerindeki mutlak kontrol ve hakimiyeti şöyle haber verilir. Ben gerçekten benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Onun alnından yakalayıp denetlemediği hiçbir canlı yoktur. Muhakkak benim Rabbim dosdoğru bir yol üzerindedir.
Evet, maşallah. Burada çok üstün bir akıl görüyoruz biz. Allah'ın ilhamını görüyoruz, Allah'ın denetlemesini görüyoruz. Ayette Allah bildiriyor, andan yakalıp denetlemediği hiçbir canlı yoktur İnşallah. Başka bir ayette şeytandan Allah'a sınırım, bir yaprak dahi Allah'ın haberin olmadan düşmez buyuruyor Allah. Yani her gördüğümüz şey, her şey yeryüzündeki ve tüm kainattaki Allah'ın kontrolünde İnşallah. Allah bu sistemlerin kusursuzca işlemesine sürekli Allah'ın kontrolünde olduğu için bu sistemlerde kusursuzca işliyor. Papağan hiçbir zaman o kimyasal zehir olan içinde tohumları karıştırmıyor. Evet. Bunu görüyoruz. Yani incelediğimiz türlerden binlerce canlı var. Ve bu canlı, o türün özelliği neyse, Allah o türe ne ilham ediyorsa, o canlı o türün bütün özelliklerini, bütün gerekliliklerini yerine getiriyor.
Maşallah.
İstisnasız. Maşallah. Bu da işte evrim teorisinin hiç açıklayamayacağı, değil mi? Açıklayamayacağı bir durum. Bakın, hemen bir Douglas Futuyma'dan bir şey aktaralım, bir söz aktaralım. Canlılar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya çıkmışlardır, ya da kendilerinden önce var olan bazı canlı türlerinden evrimleşerek meydana gelmişlerdir. Eğer eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya çıkmışlarsa, o zaman üstün bir akıl tarafından yaratılmış olmaları gerekir diyor. Ve bakın, bunu bir gözlem sonucu söylüyor. Biz de işte bunu görüyoruz fosil kayıtlarına baktığımızda. Tam dediği gibi eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya çıkıyorlar. Hem hali hazırda yaşayan canlılar, yeryüzündeki, değil mi? O türün özellikleri neyse onu eksiksiz ve mükemmel bir şekilde yaptıklarını görüyoruz. Hatasız bir şekilde yaptıklarını görüyoruz. Demek ki etrafta öyle değil mi? Eciş bücüş, yamuk yumuk canlılar da yok.
Evet.
Darwin de onu söylüyor çünkü. Neden türlerin karma karışıklığını görmüyoruz diyor. Üstün bir akıl tarafından yaratılıyor çünkü tüm canlılar inşallah.
İnşallah. Bunları da işte son zamanlardaki teknolojinin gelişmesiyle onlar da daha çok anladılar. Ve insanlar da daha iyi anlıyor. Bunun nedeni de önemli bir dönemde olduğumuz, ahir zamanda olduğumuz için bilim ve teknolojinin çok gelişmesinden kaynaklanıyor. Bu Allah'ın bir vaadi çünkü inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın döneminin olacağını Peygamber Efendimiz bütün hadislerinde ve Kur'an ayetlerinde bildirmiştir inşallah.
İnşallah.
Hazreti Mehdi döneminde birçok alamet gerçekleşti. Bunlardan bir tanesi de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın olmadığı ortamda yeryüzündeki her şey bozulmaya uğrar diyor Peygamber Efendimiz. Ebu Azzam şöyle diyor. İmam Sadık'a dedim ki, imamsız Hazreti Mehdi Aleyhisselam olmadan yeryüzü baki kalır mı? İmam, eğer yeryüzü imamsız Hazreti Mehdi Aleyhisselam'sız kalırsa alt üstüne geçer. Mufassal bin Ömer, Küfe şehrinin minberinde şöyle buyurdu. Biliniz ki yeryüzü Allah'ın hücceti, Hazreti Mehdi Aleyhisselam olmadan ayakta duramaz. Eğer Allah'ın hücceti Hazreti Mehdi Aleyhisselam bir an yeryüzünden çekilse, yer halkın üzerine çöker diyor. Maşallah.
Evet.
Yani bu aslında şeyi söyleyeyim mesela. Bir önceki ayette altı üstüne geçer diyor. Hani bir nevi depremlerin de artışına dikkat çekiyor.
Hadiste.
Evet. Yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bir habercisi.
Evet, bir alameti.
Eğer Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhur etmese, Allah o depremleri arttırarak dünyayı yok edebileceğini bak gösteriyor. Biraz daha fazla artsa bak, bir tsunami oldu, 30 bin kişi öldü değil mi? Endonezya'da. Japonya tamamen neredeyse
Van'da
bitti.
Van'da 3 kere üst üste deprem oldu. Van'ı boşalttılar mesela.
Van'da yeni oldu evet. Allah dilerse o kadar çok ve tesirli deprem yaratabilir ki o zaman dünya yaşanamaz hale gelir. Evet. Çok rahatlıkla. Allah hem dikkat çekiyor hem de gösteriyor. Yani insanların Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın farkına varmasını inşallah bir alamet olarak insanlara gösteriyor.
İnşallah.
Bu ayette de yer halkın üzerine çökerse, yani bir nevi sanki meteor düşmesine işaret ediyor
Hadiste,
gibi. Hadiste. Allah affetsin. Evet. Yani yer halkın üzerine çöker. Demek ki bir meteor, yer gibi küre, o da gezegen gibi küçük bir parçası halkın üzerine düşüp onu çok rahat helaka uğratabilir. Yani bunun olmaması için bir sebep yok. Atmosfer çünkü bir yere kadar kuruyabilir. Gaz, yani kalkan değil ki, normal gaz. Yani havada bir gaz var, hava. O mu tutacak mesela? Kocaman bir kütlede meteor dünyaya yönelmiş olsa, ki kütle çekim kanunu var. Normalde küçük parçaların sürekli dünyaya yönelmesi söz konusu.
Evet.
Hiçbir sebep yok çarpmaması için.
Daha önce de çarpmış zaten.
Daha önce de çarpmış ve dünyanın çevresinde 1980 yılından bu tarafa çok hızlı bir şekilde daha önce hiç yokken 500 binden fazla yakın böyle yörüngede dönen ve her an çarpma olasılığı yüksek ve büyük